Çalışanların Dünyası. Çalışanların Dünyası'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve bugün de 14.40'a kadar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Sendikaların toplu sözleşme dönemi üzerine söz edeceğiz efendim. Hükümetimizin önünde bu yıl 3 milyon memurla 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren bir toplu sözleşme görüşmeleri bulunuyor. Sendikaların toplu sözleşme döneminden beklentileri üzerine konuşalım. Buyurunuz efendim.
İpek Hanım, tekli yıllar dediğimiz işte 2017, 2019, işte önümüzde 2021 yılları kamu çalışanlarının hem memurların hem işçilerin toplu sözleşme dönemi. 2 yılda bir yapılıyor. Memurlarda da işçilerde de. Bu 2 yıllık süreç içerisinde çalışanların ücretleri, çalışma şartlarını belirleyen toplu sözleşmeler. Bu nedenle 2019 yılı işçiler açısından şu anda işçi sendikalarının toplu sözleşme müzakereleri başlayan sendikalar var, devam eden sendikalar var. Dolayısıyla genellikle de bu süreç kimi zaman Haziran, Temmuz, bazen Ağustos ayına sarkıyor ve neticeleniyor. Türkiye'de kamu işçisi olarak yaklaşık 190 bin kamu çalışanı var. Bunlar adına toplu sözleşme devam ediyor. Yine memurlar dediğimiz kesim de toplu sözleşmede hem aktif olarak çalışanları hem de emekli olmuşları kapsıyor. Burada da 3 milyon memur, 2 milyon da emeklisinin, yaklaşık 5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşmesi de yine bu yıl 1 Ağustos'ta başlayacak, 30 Ağustos'ta tamamlanacak ve memurların 2020 ve 2021 yılında alacağı zamlar, çalışma şartları ve benzeri hususların yer alacağı toplu sözleşmeleri de yine bu dönemde yapılacak. Dolayısıyla bir anlamda 2019 yılında Türkiye'de çalışan yaklaşık 5 milyonun, aynı zamanda bunların aileleriyle birlikte düşündüğümüz de 20 milyona yakın bir kesimin gözü kulağı bu toplu sözleşmelerde olacak. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de yani çalışanlara verilen haklardan doğrudan etkilenen esnaflar var. İşte iş adamları var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin önemli bir
kesimini adım ilgilendiren, olan, ilgilendiren çok önemli bir konu.
Evet, geniş halk kesimlerini ilgilendiriyor ve burada tabii çalışanların beklentisi özellikle son dönemde ekonomideki bazı yapısal sorunların etkisiyle orada kaynaklanan sorunları burada ücret zamlarıyla telafi etme beklentileri elbette çalışanların en önemli beklentilerinden biri. Ancak bir toplu sözleşme sadece ücretten ibaret değil. Yine sosyal haklar, idari maddeler dediğimiz bütün toplu sözleşme düzenlemesine ilişkinde çok önemli beklentileri var. Elbette bunları burada tek tek saymamız çok mümkün olmaz. Ancak akçeli maddeler denen özellikle paraya dair hususların çalışanların en çok önem verdiği ve beklentilerinde de çok önemli bir yere sahip olan bir husus. Bu yıl inşallah çalışanların beklentilerini karşılayacak bir toplu sözleşme dönemi yaşamış oluruz.
Evet. Aslında yerel seçimlerin de sonlanmasının ardından önümüzdeki dönem yapısal reformların da hayata geçirileceği bir dönem olacak. Sendikaların toplu iş sözleşmeleri tekli yıllarda oluyor dedik. En son 2017 yılında memur sendikalarıyla bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu süreç ne zaman başlayacak? Net olarak takvim belli mi Sayın Zengin?
Memurları ilgilendiren yasa 4688 sayılı Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu. Burada toplu sözleşme görüşmelerinin tekli yıllarda 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta biteceği söyleniyor. Yani bu yılda yine 1 Ağustos'ta başlayacak. Burada toplu sözleşme müzakereleri dahil anlaşılmadığı takdirde hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti dahil olmak üzere 30 gün içerisinde nihayetlenmesi gereken bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. İşçi ve memur farkı şöyle, memurların toplu sözleşmeleri yani 2019'da bağıtlanan sözleşme 2020 ve 2021'i ilgilendiriyor. Yani Ağustos ayında alınacak zamlar 2020 ve 2021 için geçerli. İşçilerde ise örneğin bu yıl mesela toplu sözleşmeleri 1 Ocak'ta bitenler var. 1 Şubat'ta bitenler var, 1 Mart'ta bitenler var. Bu aralığa göre yapılan hani toplu sözleşmelerden örneğin 1 Ocak'ta toplu sözleşme bitmiş, bağıtlanması 1 Haziran'ı bulmuşsa yani geriye dönük 6 aylık sözleşme farklarını da alıyorlar. Yani işçiyle memuru ayıran farklardan bir tanesi bu. Dolayısıyla işçilerde, memurlarda kanunda 1 Ağustos 30 Ağustos arası yazıldığı için tarihi belli ama işçilerde top sözleşme ne zaman bitiyorsa ona göre az önce söylediğimiz gibi kiminin 1 Ocak, kiminin 1 Şubat, kiminin 1 Mart, kiminin 1 Nisan ama yine o tekli yıllarda yer alan bir top sözleşmeden bahsediyoruz.
Nasıl gerçekleşiyor toplu iş sözleşmeleri? Üçlü sac ayağından söz etmiştik daha önceki programlarımızda. Kısaca bir bahsedebilir miyiz?
Burada şöyle İpek Hanım, yani örneğin kamuda çalışan memurlar için söyleyelim. Buna teknik olarak toplu sözleşmede taraflar deniyor. Örneğin memurlarda kamu işveren heyeti var. Bunun içinde kanunda yine belli kimlerin yer alabileceğine dair hususlar var. Kamu iş görenleri heyetinde de özellikle yetkili konfederasyonun genel başkanı yani en fazla üyeye sahip olan konfederasyonun genel başkanı onun dışında 11 hizmet kolu var memurlarda. 11 hizmet kolunda yine en fazla üyeye sahip olan hizmet kolunun genel başkanı oluyor. Bir de bunların dışında en fazla üyeye sahip olan birinci konfederasyon dışında ikinci ve üçüncü konfederasyonun başkanları da yer alıyor. Yani şöyle birincisi üç tane konfederasyon başkanı. Bunlardan bir tanesi en fazla üyeye sahip olan yetkili konfederasyon. İkinci en fazla üyeye sahip olan konfederasyonun başkanı. Yine üçüncü sıradaki üye sayısına sahip olan konfederasyon başkanı. Bir de 11 hizmet kolundan hangi konfederasyona bağlı olursa olsun onların yetkilileri oluyor. Örneğin bizim şu andaki mevcut duruma baktığımızda Memur Sen heyet başkanı oluyor. Türkiye Kamu Sen ve KESK'ten de ikinci ve üçüncü konfederasyonlar olduğu için onların başkanları da masada oluyor. Bunun dışında bir de 11 hizmet kolunun yetkili sendikalarının genel başkanları oluyor. Onlar da şu anda 11 hizmet kolunda da Memur Sen yetkili olduğu için Memur Sen'in diğer bağlı sendikalarının başkanları masada yetkili oluyor. Diğer tarafta ise özellikle yani bu çalışmaları yürüten Çalışma Bakanlığı yani yeni adıyla işte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onun koordinasyonunda oluyor görüşmeler yürütülüyor. Oradan çeşitli bürokratların yer aldığı bir kamu işveren heyetiyle birlikte müzakereler yapılıyor. Ancak hemen şunu belirtelim. Yani 5 milyon insan, 3 milyon çalışan, 2 milyon da emeklinin Yani bir ay içerisinde bunu sıkıştırmanın çok müzakere yapılmasını engellediğini ifade edelim. Yani işçilerde örneğin toplu sözleşmeler 60 gün görüşme var. Anlaşamadığın takdirde süreler uzuyor. Yani nereden baksanız bir 5-6 aylık müzakere süreci varken ve işçilerde az önce söyledim yani 180-190 bin civarında işçi adına toplu sözleşmede bu kadar uzun müzakere süreci varken memurlarda bir ay içerisine sıkıştırılan bir gündemde milyonlarca insanın haklarını, hukuklarını anlatmak bazen yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla burada belki hani yeni dönemde yeni yasal süreçler yapılırken buna ilişkin bir değişiklik yapılmasında fayda yasalarda var. İşveren istese de
yapılabilir.
Evet İpek Hanım, yani işveren istese de yani müzakere günü sınırlı olduğu için milyonlarca insanın meselelerini görüşemiyoruz. Yani memurlarda az önce işçilerde ek yani diyelim ki 60 gün içerisinde anlaşılamadı. Ara buluculuk aşaması var 15 gün süren. Orada yine anlaşamadığınız 6-3 günü uzatma imkanınız var. Maalesef 4688 sayılı memurları ilgilendiren, toplu sözleşmelerini ilgilendiren kanunda burada 1 Ağustos'ta başlar 30 Ağustos'ta biter diyor. Bütün süreç yani müzakere süreci. Müzakereler diyelim ki anlaşmazlıkla sonuçlandığında gideceği hakem heyeti bütün bu süreci 30 günle sınırlandırılmış durumda. O nedenle yani işte görüşmeye başlıyorsunuz İpek Hanım 1 Ağustos'ta işte 20 Ağustos'a kadar örneğin müzakereleri bitirmeniz gerekiyor ki yani anlaşamadığınız durumda hakem heyetine gidecek süre kalsın. Hakem heyetinin karar vereceği zaman kalsın diye. Dolayısıyla burada ben yani olması gereken şu yasada bir tarih koymak da çok doğru değil. Yani örneğin niye
ucu
Eylül'de
açık
değil?
Ucunun açık olması da zor tabii. Olmaz mı ama Tarkan Bey?
Efendim?
Ucunun açık olması da zor
yok,
olmaz
mı? Yok işçilerdeki kanunda böyle İpek Hanım. Yani şöyle hani ucu açık demiyorum. İşçilerde diyor ki toplu sözleşme müzakereleri 60 gün sürer. Yani benim orada belirttiğim bir ay ismi vererek yazmak yanlış. Evet. Yani orada diyebilirsin yani 45 gün içinde biter yani ya da 60 gün içinde çünkü evrensel hukukta da neredeyse toplu sözleşme müzakereleri böyle yürütülür. Yani şöyle düşünün yani milli eğitimi düşünelim mesela eğitim hizmet kolunu yani 1 milyondan fazla çalışan var ve siz bu çalışanların farklı sorunlarını dile getirmeniz bile günler alabilir yani ama orada milyonlarca farklı meslekten insanların 11 tane ayrı hizmet kolunun bütün sorunlarını o masada 15-20 gün içerisinde dile getirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu anlamda bu sistemin evrensel standartlarda, normlarda olabilmesi için yani bunu elbette yasa yapıcılar yani bir 45 gün diyebilir, 50 gün diyebilir, 60 gün diyebilir ama bir şey ay belirtmeden böyle bir sürenin olmasında ben fayda olacağını düşünüyorum.
Evet. Dilerseniz söyleşimize kısa bir ara verelim. Ardından devam edelim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, Çalışma Hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Sendikaların toplu sözleşme dönemlerinden söz ediyoruz. Efendim, halk oylamasına sunulan birçok yenilik bu yıl itibariyle yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sendikalara olan etkilerini konuşalım sizinle.
Burada İpek Hanım biliyorsunuz Türkiye 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanını da 24 Haziran'da seçmişti. Ancak onun öncesinde biliyorsunuz 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasıyla bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanacağı bir döneme girmiş olduk. Burada 97 yıllık parlamenter sistemden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesiyle birlikte yeni bir sisteme geçildi. Orada biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlık sayısı 25'ten 16'ya düşürüldü. Ve yeni teşkilat yapısı gereği birçok düzenleme yapıldı. Elbette bu düzenlemelerin gerek Türkiye'nin genel iklimine etki ettiği gibi sendikal yapılara, toplu sözleşme düzenine de önemli etkileri oldu. Ben burada sendikaların bu yeni sisteme uyum konusunda, yani çalışan sendikalar var, çalışmayanlar var ama buna uyumu aslında kendilerinin de düşünmesi gerektiğini buradan tekrar ifade etmemiz gerekir. Bu yeni sistemin özellikle getirilen düzenlemelerle sendikal harekete ne tür etkileri oldu? Ona bir baktığımızda öncelikle yasalarda çeşitli düzenlemeler getirdi. Bunların bir kısmı işçi sendikalarını, bir kısmı da memur sendikalarını etkiliyor. Türkiye'de sendikacılık dediğimizde bizde ikili bir yapı var. Yani bir tarafta memur sendikaları, bir tarafta işçi sendikaları var. O nedenle bu yeni sistemin sendikalara uyumu açısından da o farklı kesimlere farklı etkileri var. Yani işçi sendikalarına olan etkileriyle memur sendikalarına olan etkileri farklı. Örneğin yine bu düzenlemeler 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 197. maddesiyle kamu çalışanları sendikalarını ilgilendiren 4688 sayılı yasanın tam 7 maddesinde değişiklik yaptı ve bir de geçici madde ilave edildi. Burada özellikle 4688 sayılı kamu görevliler sendikaları ve toplu sözleşme kanununun 2. 15. 19. 21. 29. ve 34. maddeleri değiştirildi. Burada bir de geçici 15. madde eklendi. Bu değişikliklerin içeriğinde ne var dersek Peki Hanım, bazılarında sadece kelimeler değişti. Örneğin işte Bakanlar Kurulu karar verir yerine yeni sistem gereği Cumhurbaşkanı karar verir şeklinde kelime sayılabilecek değişiklikler. Bazıları ise esaslı diyebileceğimiz değişiklikler. Bunlardan mesela birkaçını ifade edelim. Özellikle kelimelerin çok üzerinde durmamıza gerek yok. O zaten zorunlu bir şeydi. Esası değiştirecek düzenlemelerden mesela bir tanesi yine bu 4688 sayılı kanunun 29. maddesinde toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisinde değişiklik öngörmüş. Burada yeni düzenlemeye göre kamu işveren heyeti Cumhurbaşkanlığının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur dedi. Az önce söylemiştik, hani siz de sordunuz masada kim var diye. Daha önce bu Çalışma Bakanlığı'nın heyet başkanlığında yürürken şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda Cumhurbaşkanı yardımcısını da görevlendirir veya bakanı da, işte bu bakan Çalışma Bakanı olabilir. Yine o heyete katılacakların da hangi bakanlıklardan ve hangi kurumlardan olacağı, örneğin eskiden hazineden geliyordu, belki yine hazineden olacak. İşte Mali İdareler Genel Müdürü oluyordu. Şimdi o olup olmayacağını bilmiyoruz. Çünkü buna ilişkin bir düzenleme henüz yapılmadı. Bu esaslı bir değişiklikti. Bir diğer değişiklik, uyuşmazlık halinde gidilen yer olan kamu görevlileri hakem kurulunda değişiklik meydana geldi. Burada da değişikliğin esası şu: daha önce bakanlıklar ve devlet personel başkanlığından görevlendirilen 4 üye vardı. Şimdi bu yeni düzenlemede KHK'da şöyle yapıldı: Cumhurbaşkanlığınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından 4 üye şeklinde değiştirildi. Yine daha önce bakanlar kurulunca seçilecek bir üye de yine cumhurbaşkanınca, dolayısıyla bakanlar kurulu yerine cumhurbaşkanlığınca seçilecektir dendi. Bir de önemli bir değişiklik yapıldı İpek Hanım. Bence kanunun düzenlenirken en önemli değişikliklerinden biri buydu. 4688 sayılı yasaya geçici 15. madde eklendi. Ve burada biliyorsunuz 25 bakanlık 16 bakanlığa düşürüldü ve bazı bakanlıklar birleştirildi. Bazı kurumlar bazı bakanlıklara bağlandı. Bizde memur örgütlenmesinde hizmet kolu esasına göre örgütlenme oluyor. İşçilerde iş kolu esasına göre. Burada bu bakanlıkların birleşmesi nedeniyle bazı hizmet kolları değişti. Yani şöyle söyleyelim. Daha önce diyelim ki eğitim hizmet kolu içerisinde yer alan örneğin Kredi Yurtlar Kurumu yeni sistemde işte başka bir hizmet kolu içerisinde görüldü. Ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı daha önce işte Çocuk Genel Müdürlüğü, Aile Hizmetleri sağlık sektöründe görünürken yani sağlık hizmet kolunda görünürken şimdi yeni yasal düzenleme sonucunda başka bir hizmet kolunda yani şu anda büro hizmet kolu dediğimiz büro hizmet kollarına geçti. Şimdi burada bir karışıklık olacaktı İpek Hanım. Yani düşünün siz örneğin A hizmet kolundaydınız. Orada bir toplu sözleşme imzalamıştınız. Belli haklar alıyordunuz. Şimdi başka bir hizmet koluna geçtiniz. Bu haklarınız devam edecek mi etmeyecek mi? Ya da üyeliğiniz. Çünkü iş hizmet kolu değişince kişinin üyeliği aslında normalde sona eriyor. O girdiği hizmet koluna geçiyor. Burada kanun bu geçici maddeyi koyarak bu kaosu önledi. Onlara dedi ki yani hizmet kolları değişse de personelin değiştirme talebi hariç olmak üzere 15 Mayıs 2019 tarihine kadar aynı hizmet kolunda sayılacaklardır. Yani bu önümüzdeki 15 Mayıs'a kadar insanların yani o değişikliğin yapıldığı dönemi düşünürsek gerçekten bir devleti yöneten kurumların idareleri, personel birimleri hepsi ne yapacağız diye düşünürken bu geçici madde konarak orada yaşanacak kargaşa, kaos önlenmiş oldu. Yine burada sendika yönetimlerde görev alanların da aslında bir sorun yaşayacaklardı. Örneğin ben bir sendikada şube yöneticisiyim. Hizmet kolum değiştiğinde o yöneticiliğim bitiyor. Yani mevcut kanuna göre. Burada da yine geçici bir madde konarak onların etkilenmesinin önüne geçilmiş oldu. Yani orada devam edeceklerdi. Yöneticilikleri 15 Mayıs 2019'a kadar devam edecek dendi. Yine toplu sözleşmeden kazanmış olduğu kazanımlar da 4. toplu sözleşmenin yani 2019 yılının sonuna kadar devam edecek toplu sözleşmeden yararlanabileceklerini hüküm altına aldı bu geçici madde. Ben diğer esaslı değişikliklerin yanında yani bu yapılan düzenlemede en önemli değişikliğin bu geçici 15. madde olduğunu düşünüyorum. Yoksa birçok sorun, birçok kaosun yaşanmış olma ihtimali vardı. Böylelikle yani bu düzenlemeyle bütün bunların önüne geçilmiş oldu.
Efendim başlayacak toplu sözleşme süreçlerinde bu sıraladığınız etkileri nasıl hissedeceğiz? Sendikalar hazırlıklı mı?
Yani sendikaların bu konuda İpek Hanım yani hani hepsini söylemiyorum. Elbette yani Türkiye'de önemli bir sendikal hareket var. Hepsini aynı kategoride değerlendirmek
zaten
çok
zaten hepsi doğru. De toplu iş sözleşmeleri için masaya oturan sendikalar değil.
Değil evet. Yani hepsini değerlendirmek çok mümkün değil ama buna kafa yoran sendikalar olduğunu biliyorum.
Üye sayısı fazla olanlar mı?
Genellikle onlar. Çünkü evet. Bu muhtemel etkilerden en fazla etkilenecek kurumlar onlar olduğu için bu anlamda kafa yoruyorlar. Ama benim şahsi olarak örneğin sendikalar yani bu yeni sistemin sendikaların yapılarına, yönetimlerine, üye sendika ilişkisine, toplu sözleşmelere, işveren sendika ilişkilerine, sendika politikalara, sendikal harekete etkilerinin ne olduğu üzerine mutlaka kafa yormalılar. Yoksa eğer bu muhtemel, çünkü sendikacılık sadece mevcut sorunlarla mücadele etmek değil, aynı zamanda gelecekte çıkması muhtemel olan problemleri de önceden görüp buna ilişkin de tedbir almaktır. Bunun da etkilerinin, yani eğer, yani bu şey gibidir, denizde hani dalgalar var, eğer sörf yapıyorsanız dalgaların geliş gücünü önceden iyi hesap etmeniz lazım. Yani eğer o dalganın gücünü iyi hesap eder, tahmin ederseniz su sizi suyu altına alırsınız ve orada sörf yaparsınız. Ama o gelecek problemin farkında değilseniz yani suyun altında olma ihtimaliniz daha yüksek. Bunun için bunu mutlaka görmeli ve ona göre hareket etmeli sendikalar. Şunu bilelim, yeni dönemde çalışanların zaten sendikalardan beklentileri yüksek, ama daha da yükseldiği bir dönemi giriyoruz. Sendikalar bunun farkında olmalı. O nedenle üyeyle olan ilişkilerini daha sıkı hale getirmeli. Yine yeni dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bürokrasinin nispeten azalacağının en azından iddia edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sistemde üye sendika ilişkisi daha şey olacak, yakın bir ilişkiye dönüşecek. Bu nedenle mümkün mertebe iş yeri sendika temsilcileri, sendika şube yöneticileri, sendika genel merkezleri üye ile daha yoğun bir bağ kuracağı zeminler oluşturmak zorunda. Yani hem onların sorunlarını tespit etmek, hem var olan sorunlarına etkili çözümler bulabilmek, hem de sendikal mücadelede kendilerine taban desteği bulabilmek için bu ilişki ağını daha sık yapmak zorunda olacakları bir döneme giriyoruz. Yani bir anlamda işverenlerden daha çok sendikadan beklentilerin olduğu yeni bir döneme giriyoruz. Yine sendika yönetimlerine etkisi olacak dedik. Şimdi genelde ülkeyi yönetenlerden, işte ya da idarecilerden, yöneticilerden işte mütevazı olmalarını bekleriz. Bu anlamda sendikacıların, sendika yönetimlerinin de üyeyle ilişkilerinde bu anlamda daha mütevazı olmalarını bekleyen bir sisteme, min daha yoğun yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Bunun için buna ben hani üye odaklı sendikacılık, gönül odaklı sendikacılık diyorum. Yani üye ile sadece çalışma hayatına dair sorunlarıyla ilgilenen bir sendikal yapı değil, üyenin çocuklarının sorunlarıyla da, üyenin sosyal hayat içerisinde yaşadığı başka sorunlarla da ilgilenen ve bunlara çözüm üreten bir sendika yapısına dönüşmek zorundayız. Yani bu tartışma teknik olarak hep yapılır. Üyenin sendikası mı olmak önemlidir ya da sendikanın üyeleri mi olunmalıdır diye. Yani benim de genel yaklaşımım, sendikalarımızı üyenin sendikası haline dönüştürmemiz lazım. Yani üye olduğu sendikayla o kadar yakın bir şey kurmalı ki, yani bura benim sendikam diyebilmeli. Yoksa diğer türlü sendikayla çok basit bir ya da hemen kopabilecek bir bağla oluşturulan bir sendikal ilişki sendikaya da üyeye de çok fayda sağlamıyor. Bunun için yeni dönemde, yani bütün kurumlar değişirken sendikaların da mutlak surette hem yapısal değişim ve dönüşümlerini sağlaması gerekiyor, hem de bu yeni sisteme uyumlu politikalar da üretmesi gerekiyor.
Evet, çalışanlar açısından da düşünelim biraz Tarkan Bey. Neden sendikalı olmalıyız? Bunun cevabı nedir sizce?
Yani çok net, yani insanlar tek başına mücadele edemezler. Yani sendikacılık toplu bir hak alma mücadelesinin temel araçlarından bir tanesidir. O nedenle ya yani insan da bir yere ait olmak istiyor. Yani bir sendikaya, bir derneğe, bir vakfa, yani bu aidiyet bilinci önemli bir şey. O nedenle Türkiye'de de çalışanların yani hak ve menfaatlerini önce korumak, sonra da geliştirmek isteniyorsa bunun da en önemli yollarından bir tanesi sendikalı olmaktır. Sendikalı olmayı biz sadece hani ücretlerimizin artması anlamında düşünüyoruz. Ama sendikalı alanla ilgilenen insanlar biliyor ki sendikaların temel faydaları sadece bunlar değil. Yüzlerce
odaklı bakmamalıyız.
Tabii yüzlerce faydaları var. Bunun için hani bu çok geniş bir konu ama yani bir insan niye sendikalı olmalı? Yani eğer hakkını, hukukunu önce korumak, sonra geliştirmek istiyorsa zaten sendikaya üye olmalı. Şunu tartışabiliriz. Sendikaların eksiklikleri, sendikacıların eksiklikleri her zaman tartışılıp konuşulabilir. Ama bir sendikanın varlığını tartışmanın hele bu dönemde ben çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Sendikalar olmalı, gerçek işlevlerine uygun hareket etmeli. Temel olarak da çalışanların hak ve menfaatlerine ilişkin meselelere odaklanmalı. Böyle olduğu takdirde ben bazen hani sendikalara haksızlık edildiğini de düşünüyorum. Ya örneğin sendikaların altına imza attığı yüzlerce hak var ama çalışanlar bazen hani bunları görmezden gelip ya sendika bize ne yaptı ki, ne verdi ki diye düşünülebiliyor.
Haberdar mı değiller acaba mevcut
yani,
haklarından?
Şöyle sendikacılığın kaderinde var bu. Alınmış bütün iyi haklar sendikalar tarafından alınmış olarak görülmüyor. Yani iyi bir zam almışsanız zaten seçim dönemiydi, verilecekti diye bazen düşünülebiliyor. Ama alınmamış çalışma hayatının bütün sorunlarını da beceremeyen yapılar olarak görünüyor sendikalar. O nedenle bu sendikacılığın kaderinde olan bir şey. Ama şunu bilelim ki bugün çalışma hayatında konuştuğumuz neredeyse bütün temel hakların yani bu çalışma sürelerinin kısaltılmasından izin hakkına kadar birçok meselenin, birçok sorunun sendikaların temel talepleriyle hükümetler arasında yapılan sözleşmeler, toplu sözleşmeler, toplu pazarlıklar neticesinde alındığını da ifade etmiş olalım.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katkılarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, memur ve memur emeklilerinin 2020 ile 2021 yıllarında alacağı zamların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak. Bizler de sendikaların toplu sözleşme dönemine dair beklentileri konuştuk. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırdı. Mikrofon başında da ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte siz değerli dinleyicilerimizle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.